Ayrım 8.
Benim için siz o güzellik modelisiniz ki size uygun olmayan başka güzeller şaşkınlık uyandırsalar bile bence makbul olamazlar. Of, anlatamıyorum. Ben şimdi güzelliğin bilinen kurallarından çıktım. Güzel sanatları, estetiği, her bir şeyi inkar ediyorum. Siz neyseniz güzellik işte odur. Size her ne şekil ve vasıfta bulursam onu kendim için sırf güzellik sayacağım. Sanatta örnek ve ölçü sayacağım. Bendenize hevesine uymakla, hafiflikle, her rastladığı kadına aynı nameleri okumakla suçluyorsunuz. Sözlerimin ve itiraflarımın samimiliği, doğruluğu gözünüzde ispat edildiği gün bu ithamlarınızın boşluğunu anlayacağınız için şimdi kendimi korumaya, suçlamaları reddetmeye lüzum görmüyorum. Ben adi bir sevda düşkünü, bayağı bir kadın kandırıcı değilim ve olamam. Olmamayı da hayatımda amaç edindim. Size karşı gösterdiğim zayıflığa, alçalmaya gelince işte bunun sebebini elimden geldiği kadar anlatmak, açıklamak isterim. Siz aramızda bir sevda sayfası açmaktan beni kesin olarak alıkoymaya uğraşıyor ve bundan adeta korkuyorsunuz. Bu emrinize boyun eğmediğim ve eğemeyeceğim için beni mazur görünüz. Yürekten itiraflarımı tamamıyla dinlemedikçe suçlamalarınızda acele etmeyiniz. Anlaşıp dinleştikten sonra vereceğiniz her hükme razıyım. Aynı hastalığa yakalanmış olanlar birbirlerinin halinden gayet iyi anlarlar. İşte kendimi ölçerek sizdeki taşkınlıkların, sıkıntıların, düzensizliklerin, ümitsizliklerin sebeplerini keşfediyorum. Hekimlik ilminde hompolite denilen bir çeşit tedavi şekli vardır ki manası birbirine benzeyen eş hastalıklar demektir. Bu usule göre bir hastalık kendi cinsinden olan hastalarla iyileştirilir. Bizim birbirimize tesirli bir ilaç vazifesi göreceğimizi işte bundan anlıyorum. İçinizdeki sırrı keşfetmeye uğraştım. Bu gayretinde biraz başarılı olduğum için bendenize kızmayınız. Sizin kadar ciddi düşünen bir beyin, gerçeğe tapan bir vicdan sahibi olanlar, iç yüzlerine ait bazı gerçekleri örtmek için alelade zamanlarda kullanılan ikiyüzlülük örtüsüyle önce kendilerini sonra başkalarını aldatmaya uğraşmak gibi acayip bir medeni usulden elbette el çekerler. Adetin tayin ettiği bu boş bağlardan, bu açık ikiyüzlülüklerden, yalanlardan sıyrılarak insanlığın yaratılışınca gerekli olan bazı kabahatlerimizi gizleyerek bile bile aldanmak ve aldatmak garipliğinden elden geldiği kadar kurtulmaya uğraşalım. Maddece kabil olamıyorsa ruhça tanışmış bulunalım. Şehrimizin adetine göre sizi görmeden alacağım. Görücü göndermek usulünden de vazgeçeceğim. Çünkü annemin seçim zevki benim için gerçek bir ölçü olamaz. Onun beğendiği bir şey bana hoş gelmeyebilir. Ve hatta öyle sanırım ki annemin beğendiğinden ben hoşlanmam. Benim hoşlandığımı da o beğenmez. Hangimizin zevki daha doğrudur orasını bilmem. Bu konuda aramızda tam bir zıtlık hüküm sürer gider. Çünkü görgülerimiz, hükümlerimiz hep birbirine zıttır. Annemin methettiği öyle şeyler vardır ki anlayışlarımızdaki zıtlıktan dolayı onlar bende adeta birer nefret uyandırır. Onun fazilet saydığı şeyler bence affı imkansız büyük noksanlardır. Biz Zola'ların, Mupasanların, Concord'ların olgunluklarını incelerken annelerimiz Billur Köşk hikayesinin felsefesine göre hareket ettikçe biz Beethoven'ların, Chopin'lerin, Grant'ların sanatlı nameleriyle kendimizden geçip de onlar Arap'ı fellahi kantosuyla iç açıcı duygulara kapıldıkça bu duygu ve anlayış zıtlığı aramızdan hiçbir vakit yok olmaz. Yazacağım pek çok şey var ama şimdi ne yazacağımı bilmiyorum. Tarifine imkanı olmayan bir duygu kasırgası içindeyim. Biraz daha yatsam set derken sepet demeye başlayacağım. Belki gene de sizi kızdıracağım. Belki de kızdırdım, kim bilir. Bir kere evet cevabınızı alsam o zaman dünyalar benim olacak. Sakın reddetme yoluna gitmeyiniz. İkimizin de saadetini mahvetmiş olursunuz. Gene bir pot kırdım mı aman susayım. Susayım diyorum ama hala yazıyorum. Cevabınızın gelişine kadar ne üzüntülü bir hayat geçireceğim. Uyku rahatı, yeme içmeden tad alma gibi yaşama ihtiyaçlarını zaten sizinle yazışmaya başlayalı beri kaybettim. Çok sevinmek de insanı büyük bir kedere uğramak derecesinde üzüyor. Bu kadar niçin seviniyorum bilmem. Korkuyla, merakla, kuşkuyla karışık tarif olunmaz bir sevinç. Hayatımızı o derecede benzer ve eş sayıyorum ki kalbimdeki şeylerin tıpkısını sizin gönlünüzde de varsayarak bu satırları fazla ve boş buluyorum. Öyledir de aman yarabbim, niçin hala yazıyorum? Duygu beraberliğimize böylesine kesin bir şekilde inandığım halde gene alacağım cevabın ters çıkması tehlikesinden yüreğim gümbür gümbür atıyor. Artık susacağım ama alacağım cevabı ne kadar şiddetle beklediğimi tekrardan kalemime alıkoyamıyorum. Bende takat kalmadı, ferman senin şarkısı bilmem neden birkaç zamandır dilime dolandı. Bunu söylemekte bir terbiyesizlik var mıdır acaba? Bu yazdığım şey bir dilek bildiren yazımı yoksa bir şüphe itirafı mı? Yahut aman Allah nasıl söyleyeyim, bir aşk mektubu mu? Gene kızdınız. Kızdınızsa bu müsveddelerimi baştan aşağıya şimdi yırtar, bir başkasını yazarım. Ama bu kağıt henüz güzel parmaklarınıza dokunmazdan önce bu sorduğuma sizden cevap bekleyişim bir çeşit budalalık değil midir? Evet biliyorum. Hep yazdıklarım birer betiseden başka bir şey değil ama ne yapayım, kızgınlığınızı yatıştırmaya, sizi güldürmeye uğraşıyorum. Tabiatımda komiklik yok, tuhaflık etmesini de bilmiyorum. Sözlerim işte böyle acayip bir şeyler oluyor. Siz o kadar yaman bir tenkitçisiniz ki şu satırlarda her kelimemle ayrı ayrı alay edecek kim bilir ne kadar potlar, çelişmeler bulup çıkarırsınız. Siz kendiniz ben çirkin bir kızım diye feryat edip dururken benim hala şu kağıt güzel parmaklarınıza dokunmazdan önce çeşidinden cümlelerle bilmezlikten gelişime kim bilir ne kadar tutulursunuz. Rica ederim itiraf buyurunuz efendim. Madem ki sizi görmeden sevdim, çirkinlik konusundaki açıklamanız da beni bu sevdadan vazgeçiremedi. Yüzünüzü değilse bile elinize olsun güzel tasarlamakta beni mazur görün. Şairce yaratılışımı bu kadarcık olsun bir yetkiden alıkoymayınız. Lakırdı gene uzadı. Ben de anlıyorum ki kırdığım ceviz artık beni aştı. Bu ahmakça sözlerime siz değil ben kendim bile kızmaya başladım. İşte susuyorum. Ama elmasım cevabınız. İşte onu ne kadar yürek çarpıntısıyla beklediğimi tekrarlamaktan mümkün değil kendimi alamıyorum. Cevabınız, cevabınız, cevabınız. Bunu dört gözle bekliyorum. İrfan Galip. İrfan bu mektubu ağırbaşlı bir filozof tavrıyla başlamışken gide gide bir çeşit sevgi sarhoşluğuna uğrayarak fikirce ve üslupça bir söz hafifliğine düşmekten kendini alamamıştı. Yaptığı bu hafifliğe mektubu yolladıktan sonra pişman oldu ama iş işten geçmişti. Tanımadığı sevgilisini bu sefer sahiden gücendirip de mektubuna cevap alamazsa İrfan Galip'in hali gerçekten acınacak bir buhran devresine girmiş olacaktı. O gece türlü hülyalarla döşeğinde alaca bir uyku geçirdi. Mektubu getirecek kadının gelişini beklemek için sabahleyin vaktinden önce büroya gitmeye hazırlanırken annesi Ferdane Hanım güleç bir yüzle yanına gelerek dedi ki ''Oğlum, İrfan, konferans verdiğin günü burası sanki bir düğün evine döndü. Ortalık kirlendi ama zararı yok. Sen eğlendin ya yavrum, bana o lazım. Hizmetçiler varsınlar temizlesinler. Gelin bakmaya gelir gibi ne kadar kadın geldi. Bildikten çok hiç bilmediğim, görmediğim kadınlar vardı.'' Bir konferans daha verirsen üzerine okunmuş 40 bir çörek otu dikeceğim. O kadar kadının içinde kötü gözlüsü de bulunur. Belki sana nazar değiverir. Allah'a emanet evlatçığını maşallah bülbül gibi söylüyorsun. Tanrım bağışlasın baban yok bir daha senin gibisini nasıl doğurabilirim? İrfan Galip annesinin kadınca bu münasebetsiz sözlerinden adeta sıkılarak hiç cevap vermiyordu. Ama Ferdane Hanım lakırdılarına karşılık görmemekten hiç yüksünmeyerek devam ediyordu. Konferans günü bizim emsal kalabalığın arasında bir kız görmüş. Güzelliğini söyleye söyleye bitiremiyor. Artık onun dediğine bakarsan dünya güzeli gibi bir şey olacak. Bu güzel kız sözü İrfan'ın dalgın zihnini birdenbire uyardı. Hemen annesine dönerek elinde olmadan nasıl kız dedi. Annesi oğlunun bu telaşından biraz kuşkulanarak nasıl olduğunu bilmem ben görmedim ben de emsalin yalancısıyım. İkinci konferansın ertesi günü tanımadığımız kadınların içinde böyle güzel bir kızın bulunup bulunmadığını sizden sordum. Hepiniz bana öyle bir şey görmedik cevabını verdiniz. Şimdi bu dünya güzeli nereden çıktı? A evladım sen bizim emsalin ne kadar alık bir kız olduğunu bilmez misin? Sersem musibet sorduğumuz zaman bir şey demediydi. Şimdi aklına gelmiş de söylüyor. Nerede görmüş bu dünya güzeli ne şekilde ne kıyafette nasıl bir şeymiş? Ferdane Hanım oğlunun bu üste düşmesinden bir sevda tehlikesinin kokusunu alarak böyle gafilce bir bahis açtığına pişman oldu. Üzüntüyle ben emsalin ipe sapa gelmez sözlerini can kulağıyla bile dinlemedim. Senin bu kadar önem vereceğini bilseydim arkasını araştırırdım. Ne o ne o ne oldun konferansa davet ettiğin böyle bir kız mı vardı yoksa? Sen emsalin güzel dediğine bakıp da sakın aldanma. Onun beğendiği kız kim bilir ne gudubet bir şeydir. Aman anne böyle benzetip yaraştırıp söz söylemene bilirsin o kadar kızarım ki. Ben buraya güzel kız davet etmek için mi konferans verdim? Ne bileyim ben bu sözü işitir işitmez yüzün önce et bent oldu. Sonra kızardı bozardı birkaç türlü renge girdi de onun için söylüyorum. İrfan biraz daha ileri varsa foyeyi meydana vermekten korkuyordu. Sözü orada kopamayı uygun buldu. Sustu ama artık içi içine sığmıyordu. Havadan sudan birkaç lakırdı bulup söyledikten sonra annesinin yanından çıktı. Aşağıda taşlıkta yalnız bir köşede emsali sıkıştırarak sordu. Emsal sen konferans günü burada güzel bir kız görmüşsün. Nasıl şeydi o? Emsal hayret etmiş bir övme tavrıyla arkasını duvara dayayıp başını sallayarak. Aman beyim aman güzel mi güzel. Adeta bir içim suydu. Nerede gördün? Merdiven başında camekanlı kapının önünde. Niçin bunu senden başka kimse görmemiş? Nasıl görsün paşam yüzü sımsıkı kapalıydı. Yüzü kapalıydı da sen nasıl gördün anlat. Dur anlatayım. Bunlar siyah çarşaflı iki kadındı. Peçeleri de pek kalındı. Konferansı yüzlerini hiç açmadan öyle kapalı dinlediler. Sonunda bir tanesi hem sıcaktan bayıldı, sıkıldı hem de susadı. Ben yanından geçerken, ''Kuzum kalfan bana iki yudum su bulur musun?'' dedi. Hemen bir bardak su koşturdum. Peçesini yukarı doğru biraz sıyırdı. Meydana ay parçası gibi bir yüz çıktı. Aman ne afet, aman ne civan. Ben şimdiye kadar ömrümde böyle güzel görmedim. Ben kadınlığımla az daha aşık olacaktım. Boğazından aşağıya giderken içtiği suyun billur gerdanından geçtiğini görülüyor sandım. Bakmaya doyamadım. Öyle arsız gibi su da içmedi. 4-5 yudum içtikten sonra daha yarısı bitmemiş bir bardağı güler yüzle geri verdi. Hemen peçesini indirdi. Gayet nazik bir sesle teşekkür ederim dedi. O ne mahmur, o ne baygın, o ne şahane gözlerdi. Hiç gözümün önünden gitmiyor. Başka bir şey konuştunuz mu? Hiç, pek edalıydı. Söz ağzından dirhemle çıkıyordu. Öyle bizi mahalle kızları gibi bir dakika içinde 8-10 lakırdının belini büken takımından değildi. Söyletmek için o kadar uğraştım. Susadınız mı diye sonradan 3-4 defa yanına gittim sordum. Hayır dedi. Her sözüme tek lakırdıyla cevap verdi. Konferansı pek dikkatli dinliyordu. Yanındaki kadın da genç miydi? O hiç yüzünü açmadı bilmiyorum, onu görmedim. Ama onun çarşafı, kıyafeti belki kadar şık değildi. Ah öteki, ah öteki. İnşallah Rabbim onu bize gelin kısmet eder. Emsal'in sözü bu neticeye getirmesinden bahsin sonradan alacağı yolu İrfan anlayarak bu kadarcık bir soruşturmayla yetindi. Çekildi, çekildi ama sonsuz bir merak içinde kaldı. Acaba Emsal'den su isteyen, kendisiyle mektuplaşan aynı kız mıydı? Bunu destekleyen ortada herhangi bir işaret yoktu. Ama sanki içinden bir ses İrfan'a, ''Bu kız işte odur, seninle mektuplaşandır, görmeden aşık olduğun kızın ta kendisidir.'' diyordu. Tanımadığı sevgilisi kendi çirkinliği hakkında İrfan'a ne kadar ısrarlı ve kesin sözler söylemiş olursa olsun, delikanlı bu garip iddiaya hep ters yorumluyor, yani kız çirkinlikte ne kadar ısrar ederse aksine o kadar güzel olduğuna inanıyordu. Bu hal İrfan için öyle acayip bir duygu ve keşifti ki neden böyle düşündüğünün sebebini kendisi de bilmiyordu. Emsal'in şu müjdesi bu inancını büsbütün perçinledi. Bir yerlerde duramaz oldu. Cevap olarak gelecek mektubu beklemek için belirli vakitten birkaç saat önce büroya gitti. İçi içine sığmıyor, siyah çarşaflı kadının gelişini bekleyerek büronun koridorlarında bir aşağı bir yukarı mekik dokuyordu. Hemen dakikada bir yeleğinin cebinden saatini çıkarıyor, çabucak bir göz atıyor ama gösterdiği şiddetli bekleyişe karşılık ne saat işliyor ne de kadın geliyordu. Öteki efendilerin devam saati geldi. Herkes bürosunda boy gösterdi. Daire her zamanki çalışma gürültüsünü aldı. Gelen giden çoğaldı ama o kadın gelmiyordu. İrfan utanmasa bir tarafa çekilip ağlayacak kadar can tüketen bir bekleme üzüntüsü içinde kaldı. Kadının her zamanki geliş vakti üzerinden 2 saat kadar zaman geçti. Zavallı çocuk elinde saat betbeniz uçuk gayet rahatsız bir halde saatlerce koridorlarda esir oldu kaldı. El intizar eşhedü minennar, beklemek ateşten şiddetlidir sözünün hükmünü ömründe işte o gün yana yana denedi. Ne bir işe bakabildi ne yemek yedi. 5 dakika oralardan ayrılsa kadın gelecek, kendini göremeden gidecek sanıyordu. O günün büro işleri de sona erdi. Herkes birer ikişer çekilmeye başladı. Bir müddet sonra kimse kalmadı. Odacı odayı süpürmeye hazırlanıyordu. İrfan hala oradaydı. Bürodan ayrılsa kadının o gün gelmesinden tamamıyla ümit kesmek gerekiyordu ki işte zavallı delikanlı buna bir türlü dayanamıyor, pek sıkıcı olmakla beraber bu ümidin sürüp gitmesini gene bir çeşit avunma sayıyordu. Saat 11'i geçince bu boş avunmadan da vazgeçmek gerektiğini kesin olarak anladı. Nihayet odacıların kuşkulu ve şaşan bakışları altında tam bir keder içinde çekildi gitti. Nereye gidecekti? Bu dehşetli üzüntüden kurtuluşunu sağlayacak yer neresi olabilirdi? Kaç zamandır gördüğü tatlı rüyalardan, kurduğu ruh okşayıcı hülyalardan bir gece içinde vazgeçivermek pek güç olacak, pek acı gelecekti. Ama kadın nerede kaldı? Cevap niye gelmedi? Aşk denilen şey meğer ne şiddetli bir ruh fırtınasıymış. Görmeden sevilen bir güzelin sevgisi böyle aklı çileden çıkaracak dereceyi bulursa, karşılıklı ateş alanların hali acaba ne derece yakıcı olacak? Sevilen bir hayal insanı bu hale getiriyor, bir gerçeğin yakışına yürek nasıl dayanacak? İrfan bu gecikmenin bir engele rastlama yüzünden olduğunu bilse ne yapacaktı? Bunu düşünmek bile kendisi için müthişti. Bu sevgi daha ilk alevinde neden böyle söndürüldü? İrfan bunu icap ettiren ne gibi bir yanlış yaptı? Şimdi delikanlı olanca düşünme gücüyle bu noktayı keşfetmeye uğraşıyordu. Cevap olarak yazdığı son mektupta kızın kardeşçe münasebet kurmak isteğine karşılık İrfan, kendinin hala sevda sözlerinde ısrar etmiş olmasından başka bu kesintiye bir sebep bulamıyordu. Delikanlı şimdi bilinmeyen sevgilisinin uzaktan dostluğuna da razıydı. Ama bu razı oluşu, bu ricasını duyurmak için hangi çareye başvuracaktı? Belki yalvara yalvara kızın gönlünü yeniden elde edebilirdi. Ama kime yalvarsa, karşısında bir aşk hayalinden başka kimse yoktu. Öyle bilinmeyen bir kimliğe, böyle hayalden ibaret bir puta gönül verilir mi? Bu saflığına kendi kendine hem güldü hem ağladı. Ne yapsa nafileydi, iş işten geçmişti, seviyordu. Bu hayale tapıyordu. Bu uzun düşünmeleri sırasında aklına tuhaf şeyler de geldi. Arkadaşlarından muzibin biri İrfan'la eğlenmek için bir kız ağzından o mektupları uydurarak göndermiş olmasın, böyle de olsa bu gerçek gözünde kesin olarak belirlenmiş bile olsa bilinmeyen bir sevgili adına İrfan hayalinde canlandırdığı o kıza ruhunun o meleğine gönlünü şiddetle bağlamıştı. Bundan artık vazgeçemeyecekti. Bu hatıraya ebedi olarak bağlı kalacağını sanıyordu. İrfan ertesi günü aynı bekleme acısıyla geçirdi. Kendisini düşünmekten yorgun düşüren acı bir ümitsizlik başladı. Delikanlı ne kazanmış yahut ne kaybetmişti? Düşüncesini süsleyen o gönül kapıcı hayal gene kalbindeydi. Onu hiçbir kuvvet oradan kaldıramayacak, artık onunla yaşayacaktı. Zavallının aşktan yana talihi yoktu. Şimdiye kadar gerçek kılığında beliren bir sevgiliden yüzü gülmemişti. Artık bu hayalle, bu vehimden ibaret sevgiliyle yetinmeye, bununla mutlu olmaya uğraşacaktı. İrfan böyle bir ruh hali ve ümitsizlik içindeyken 3 günden beridir gelişini beklediği kadın sonunda geldi. Zavallı sevdalı sevgilisinden haber getiren bu siyah çarşaflı kadını görünce 3 gündür geçirdiği o can yıpratan bekleme denemesinden ileri gelen bir kırgınlıkla az kaldı ki kadına "Yürü Leyla, yürü, ben Mevla'yı buldum." diye bağıracaktı. Kendine uzatılan mektubu aldı. Zarftan yayılan hafif bir leylak kokusu sinirlerindeki buhranı biraz yatıştırdı. Bilinmeyen sevgilisinin İrfan için varlığının alameti işte bu kokudan ibaretti. Her mektup alışında bu hoş kokuyla sanki ona dokunma zevki alırdı. Dili tutuldu, kadına bir şey diyemedi. O da emanetini teslim ettikten sonra bir şey söylemeksizin bir temenni ederek çıktı. Acaba mektupta ne sitemler, ne azarlamalar, belki de ne hakaretler vardı. İlgi kesmeyi bildiren bir söz olmasın da İrfan her şeye razıydı. Titreyen parmaklarıyla zarfı açtı, şu mektup çıktı. Ah aman anneciğim, o neydi? Ne aşırıydı? Dün sabah gördüm. Anlayınız, keşfediniz bakalım beyefendi. Ne gördüğümü söyleyiniz. Bildiniz değil mi? Evet evet, işte onu, ta kendisini, kuyrukluyu gördüm. Korkmamaya bu kadar kararlıyken hala korkudan titriyorum. Gazeteler şehrimizde halleyin sabahleyin alafranga saat 3'ü çeyrek geçeden 4'ü 10 kolaya kadar görülebileceğini haber verdiler. Çalar saatimi tamam buna göre kurdum. Karyolamın başucuna koydum, döşeğime girdim. Her türlü kuruntuma rağmen çok sürmeden uyuyakalmıştım. Tepemde bir gürültüdür koptu. Gözlerimi açıp baktım ki ortalık alacakaranlık. Saat kızmış bir canavar gibi hala hırıldıyor, gürültü ediyordu. Sinirime dokundu. Döşekten kendimi aşağıya attım. Pencereye koştum. Birkaç gündür yazlığa taşındık. Venüs ağaçların üstüne gökyüzüne asılmış bir lüks lambası parlaklığıyla ışıklar saçıyor. Ufak tefek başka yıldızlar da var. Güneş ufkun altında, tay yerini daha yeni ağırtıyor. Güneşin beliren ilk çizgisiyle Venüs'ün arasına aydınlık hafif sis şeklinde iri pala gibi bir şey uzanmış. Aman ne irilik, ne güzellik beyefendi. Görüp de titrememek kabil değil. Hemen diz çökerek Tanrı'ya yalvarmaya başladım. Bu iri paralanın kabzası, yani başı kuzeye, gerisi güneye yönelmişti. Bu kabza hemen ay iriliğinde vardı ama ortasında yoğun, çevresine doğru sönen, azalan ışıklılığı aydan daha azdı. Birkaç güne kadar zehirli eteğini öpmek için yer yuvarlağının alçak gönülle yaklaşacağı halle yıldızı işte buydu. Saatin çaları hala arkamdan hırlıyordu. Seher vaktinin ruhaniliği içindeki bu ürkütücü manzara, çaların hala sürüp giden uyarıcı hırıltısı bana o kadar işledi ki, korku verici bir yücelik hissettiren bu az görülür tablo karşısında insanların küçüklüğünü, acizliğini, tabiatın büyüklüğünü işte o zaman tamamıyla anladım. Şimdi her gece çaları kularak yatıyorum, çarpıntılı rüyalar içinde uğraşırken kulak tırmalayan bir gürültü sabaha karşı beni uyandırıyor. Hemen pencereye koşuyorum, havalar yağmurlu gidiyor, her sabah gökyüzünü bulutlarla örtülü buluyor, bir şey göremiyorum. Ama Tanrı elinin bize dünyaları tehdit için gökyüzünün yukarısından üzerimize uzattığı o korkunç pala gene orada duruyor. Her gün yer yuvarlağına milyonlarca kilometre daha yaklaşmış bulunuyor. Dokunma anına çok bir şey kalmadı. 7-8 gün var. Dokunma mı, çarpma mı olacak? Yoksa yer yuvarlağı göktaşı taneleriyle, kader okuyla baştan başa yuvarlanacak mı? Yahut bu iki uzay cismi birbirinin hasret dolu kucağına atılarak tek parçadan ibaret yanar bir kitle haline mi gelecek? Ne olacağız beyefendi, ne olacağız? Dünyanın ömrünün sonu olması muhtemel böyle tasalı ve buhranlı bir günde siz ne kadar dünyaya mahsus, hevesinize ait şeylerle uğraşıyorsunuz. Şimdi başka şey düşünülecek zaman mı? Bahsettiğiniz sudan şeylere zihin yormanın hiç mevsimi değil. Bana Halley'den, halamın yıldızından haber veriniz. Dünya mı batacak, kıyamet mi kopacak? Herkes zehirlenecek mi? İşte ondan bahsediniz. Çabuk, çabuk, çabuk. Hayatın değerini onu kaybedeceğine yakın anlayan çirkin bir kız. O anda Halley dünyaya çarpıp da İrfan'la beraber bütün dünya yok olaydı, delikanlı bu mektubu okumaktan duyduğu acı derecesinde üzülmezdi. Küçük hanım İrfan'ın kaç gündür geçirdiği cehennem hayatına karşı o kadar tasasız görünüyordu ki zamanıyla cevap vermek noktasında gösterdiği tenezzülsüzlüğün sebeplerini olsun lütfedip de açıklamak zahmetine dahi katlanmıyordu. Bu kız duyguca İrfan'a yakın olaydı bu acılarını onun da duyması anlaması gerekirdi. Sevgici aralarında çok fark vardı. İrfan'ın kızı sevdiğinin onda biri nispetinde bile demek ki kız onu sevmiyordu. Sevgice bu eşitsizlik ve dengesizliğe zavallı pek üzüldü. Kızın duyguca gösterdiği bu ilgisizlik acaba yapmacık mıydı? Yapmacıksa o yaşta gösterdiği bu ustalık sahiden şaşılacak şeydi. Halley'in yaklaşmasına karşı gösterdiği telaşlar, korkular da hep yapma, bütün bunlar da birer cilve miydi? Bu kız zavallı İrfan'ın gözünde öyle karmakarışık bir bilmece şeklini aldı ki bunun çözümünü sağlayabilmek için müsbet açık bir noktasını bulmak hemen imkansız görünüyordu. İrfan saatlerce karamsarca ve ümitsizce düşündü, sadece bir noktayı garip ve düşünmeye değer buldu. Sevdiğinin bu mektubunda hiç azarlama yoktu. İrfan'ın son mektubundan hemen hiç söz edilmiyor, yalnız böyle kıyamete benzer bir günde heves düşkünü duygularla uğraşmasından birazcık şikayet ediliyordu. Bu sözüyle küçük hanım Sevda ile uğraşmayı, Halley'in patırtısı savulduktan sonraya bırakmanın uygun olacağını anlatıyor değil miydi? O halde bundan asıl istenilenin kabul edildiği ama yalnız görüşme ve sevişme gününün sonraya bırakıldığı anlaşılmaz mı? Hepsi iyi. Lakin hanımefendi bu sevgiden ne kadar ehemmiyet vermeyerek söz ediyor. Bundan söz etmenin geriye bırakılması işinde ne kadar duygusuz bulunuyordu. İrfan kendisi Halley'in gelmesi değil ya kıyamet vaktine 2 saat bile kalmış olsa o her şeye karşı tasasız bulunarak yalnız bu yeni bu ateşli sevgisini kendisine vermek istiyordu. Demek kuyruklu yıldız gelip geçinceye kadar aşktan sevdadan bahsedilmeyecek. Sırf bu gök olayının alabileceği tehlike şekilleri ihtimalleri üzerinde konuşulacak. Zavallı delikanlı kendi kendine peki öyleyse dedi. Bu sevgi kırgınlığıyla yerleri gökleri birbirine geçirmek gibi müthiş ve karamsar bir niyetle mektup yazmaya başladı. Hanımefendi, Halley'i gökyüzünde büyük bir pala şeklinde görmüşsünüz. İşte bu korkunç görünüşlü kesici alet birkaç güne kadar artık felaket saatini beklemekten başka çaresi kalmayan insanlığın zulüm görmüş tepesine inecektir. Kadınsınız, erkeklere göre sinirleriniz zayıftır malum. Önceki mektuplarımda sizi korkutmamak için olayı gerçek korkunçluğundan gene pek hafif göstermeye çalışmıştım. Fakat kadınlığınızla beraber bir filozof gibi büyük bir dayanıklılık sahibi olduğunuzu da görüyorum. Madem ki arkadaşça fikir değiş tokuşunda bulunuyoruz, düşündüklerimi artık dosdoğru söylemek gerekiyor. Doğu ufkumuzu baştan başa kaplayan bu perçemli güzeli görmek için halk akın akın namaz vakti meydanlara rıhtımlara yığılıyor. Bunu görür görmez kalpler dehşetle doluyor, eller göğe kalkıyor. Herkes kendi dinince yaradanına yalvarıyor. Gazeteler herkesin korkusunu ve heyecanını artırmamak için bundan pek söz etmiyorlar. Her hastadan hastalığın ağırlık derecesini gizlemek adettir ama ne fayda? Bu felaketin dünyaya her gün biraz daha yaklaşıp büyüdüğünü herkes görmüyor mu? Değil Halley'i zayıflıklarına yenik düşerek bazen ölümü inkar edercesine varan korkaklar gibi düşünecek değiliz ya, insanlığın en büyük hastalığı kendini kemiren illetlerin gerçekten tedavisine uğraşacak, girişecek yerde daima onu olduğundan daha zayıf göstermeye çalışmak adetidir. Bu yaraların iyileşmez niteliğini daima kesin ve açık bir dille anlatmaya, izaha uğraşanlar her zaman lanetle karşılanırlar. Yaranmak için halkı aldatan yalancıların ise itibarı artar, halkın gözüne girerler. Geçen sabah yazdığınızın penceresinden gördüğünüz ve her saniye artan bir kızgınlıkla üzerimize inen o kader kılıcı göklerimizin yukarısında kendi halinde saf insanları eğlendirmek için ortaya çıkmadı. Bütün astronomlar, gök bilginleri tehlikenin kesin gerçekliğinde birleşmiş. Memleket halkı sabahları bu gök belasını boylu boyunca seyredip dururken gazeteler ve ikiyüzlü yalancılar besbelli her şeyi bilen Tanrı bunlara doğru söylemeyi nasip etmemiş olduğu için gene menfaatleri dolayısıyla son nefeslerinde bile olacağı söylemek mertliğini gösteremiyorlar.